İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.
Efendim merhabalar, İrfan Meclisi'nden hepinize saygılar, muhabbetler. Ben Deniz Vahit Göktaş, her zaman olduğu gibi Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamızla birlikteyiz. Muhterem hocam, Ramazan-ı Şerif'in içerisindeyiz. İnşallah bugün Ramazan-ı Şerif'in öneminden, Ramazan nedir, Ramazan ayının önemi nedir, oruç neden hayatımızda önemli? Dilerseniz bu konuları konuşalım istiyorum hocam, muhterem hocam. Buyurun hocam.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Efendim bu Ramazan orucu İslam'ın 5 şartından birisidir.
Evet.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu 5 şarta direkt imat adı veriyor. Yani böyle direkt, ya duvar değil, duvar ayrı bir şey.
Direkt. Evet.
Mesela bir çatı var, çatıyı direkle tutmak ayrı, duvara tutmak ayrı. Duvar olursa ayrı bir mana vardır. Direkt olursa ayrı bir mana vardır.
Evet.
Yani direkt in pozisyonu duvar temel değildir. Ama direkt temel görevi yapar.
Evet.
Her zaman onu söylüyorum. Bu depreme dayanıklı binaların altına 60 tane, 120 tane böyle direkler geniş geniş
evet.
Takılıyor. İşte çakılıyor inşaat olarak. O direkler yani olmasa, sırf temel olursa bina yıkılabilir.
Evet.
O direkler nasıl oluyorsa işte özel bir takım statik hesaplar binayı ayak tutan o direkler oluyor. Yani olmazsa olmaz şartı gibi biz buna direk kelimesiyle aynı zamanda binanın kirişi de diyebiliriz.
Evet.
Yani duvarların dışında kalan iskelet kısmı, ana iskelet, işte genel kaporta, dış görünüş. İslam'a dışarıdan baktığın zaman hemen namaz gözüküyor. Arkasından zekat. Oruç gözüküyor, haç gözüküyor. Bu genel bir kapı.
Genel kapı, evet.
Genel. İman motor olmuş oluyor. Bu metaforlar üzerinden anlatmamın sebebi şu. Bu ibadetler, mesela namaz kılmak bütün dinlerde var. Budizmi inceledim. Budizm'de namaz var.
Orada da var.
Sadece biz değil.
Hepsinde.
Hazreti Adem'de namaz var. Hazreti İbrahim'de namaz var.
İlk insandan beri var.
Namaz var.
Evet.
Ondan sonra zekatını vermek. Yani Allah için vermek. Hazreti Adem'in oğulları biliyorsunuz birisi buğday sundu, öbürü de koç sundu Allah'a. Yani zekat, yani vermek, infak bununla alakalı bir kavram.
Maldan vermek.
Yani var yani. Hazreti Adem zamanında var.
Evet.
Hac da aynı şekilde Hazreti Adem zamanından beri yapılan yani Kabe ve ilk defa Hazreti Adem Aleyhisselam yeryüzünde Arafat'a şeye Sri Lanka adasına indi. Hint Okyanusu'nda bir ada, hemen Hindistan'ın güneyinde. Oradan Arafat'a geldi. Annemiz Yemen'e inmişti Allah tarafından. O da Yemen'den geldi. Arafat'ta buluştular. Mekke'ye yerleştiler. İlk yerleşim yeri olduğu için Ümmül Kura adı veriliyor.
Evet.
İlk yerleşim yeri Ümmül Kura. Ve yani Ümmü Kura deyince meleklerin inşa ettiği ilk Kabe işte Hazreti Adem zamanında vardı.
Var.
Ve şehir var. Ve merkezinde de şehrin ibadethane var. Yani Allah'ın meleklere inşa ettirmiş olduğu Kabe var.
Kabe lazım.
Yani demek haç ibadeti olmasa da Kabe'nin etrafında herhalde tuhaf ediyordu Hazreti Adem Aleyhisselam. Ama o diğer menasik, işte Arafat'ta bulunma vesaire, Hazreti İbrahim'den sonra belki var. İbadet Tarihi adlı eserinde Tahirül Mevlevi Hazretleri bunları anlatıyor.
Evet.
Bakıyorsunuz oruç da var. Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Sizden öncekilere farzdı, size de farz. Demek zekat farzı var daha önceki. Yani bütün ümmetlerde olan ortak bir yön. Namaz direkt benimle bireysel olarak Allah'ın teması.
Evet.
Efendim söyleyeyim, hacca bakıyorsunuz. Benim hem insanlarla hem de Allah'la olan temasım. Efendim şimdi zekata bakıyorum. Zekat sırf insanlarla alakalı. İnsanlara veriyorsunuz.
Sosyolojik yönü var.
Oruç da nefsimle alakalı bir şey.
Evet.
Yani beden, ruh ve nefis. Bu beş tane, dört tane mensek, dört tane, beş, İslam beş şart, şartı beş, bir de kelime-i şehadet, geri kalanı namaz, oruç, şart, zekat. Bu dört tane geriye kalan İslam'ın beş şartı, dört şartı bir binayı ayakta tutan dört tane direk gibi. Pillar diyorlar ya İngilizler.
Evet.
Yani sütun diyorlar. Onunla ayakta duruyor.
Bunlar ana sütunlar.
Ana sütunlar. İşte bu biz nefis sahibiyiz. Nefis bizim işte ruh nefis olmasa bu bedene ilişmezdi diyor. Kitaplarımız böyle yazıyor.
Evet.
Çünkü ruh zamansız mekansız. Bedenimiz de zamanlı mekanlıdır. Zamansız zamanlıyla birleşmesi için bir katalizör yapı lazım. Yani hem ruha yönelik bir taraf olması lazım. Öyle bir şey ki aynı zamanda bedenle de temas olması lazım. Katalizör, ara varlık. O da nefis olmuş oluyor.
Evet.
Nefse ilişiyor. Nefis işte üzerinden de bedene hükmediyor. Yani akıl geliyor. Direksiyona oturuyor. İşte o benzini falan da nefis oluyor. Arabada şu beden oluyor.
Beden oluyor.
Birisi evet. Benzin, nefis. Öbürü arabayı süren akıl, direksiyondaki adam. Geri kalan hepsi kaporta, içindeki alet, edevat, motoru, ıvırı, zıvırı vesairesi. O da bedenimiz oluyor.
Evet.
Yani ruh şoförü nefis benziniyle beden arabasını istediği yöne hareket ettirebiliyor. İşte burada nefis dediğimiz, nefis terbiyesi dediğimiz, bizim arzularımız, isteklerimiz, bizi bu dünyaya bağlayan yönümüz. Ruh kendi geldiği yere aşık, Allah'a aşık. Bu dünyayı sevmiyor, istemiyor.
Evet.
Ama nefse iliştiği için nefis bu dünyayı seviyor. Ve bu dünyaya bağlılığı nefsin fazla olunca insan dünyevileşiyor. Ve bu dünyevileşme insanı yukarılardaki Allah'ın katındaki yüce dereceden daha aşağı bir dereceye indiriyor.
Evet.
Halbuki eşref-i mahlukattır insan. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنَا آدَمْ İnsanoğlu kerametli ve şerefli yaratıldı. Bakıyorsunuz, اُلَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ Onlar hayvanlara benzer hale geldi diyor. Nefis çünkü hayvandır, insan
hayvan,
değildir.
Evet.
Ve o hayvan biziz. Ruh, akıl, onun üzerine binmiş bir seyistir. O nefis atını istediği yere o götürür, çevirir, koşturur, durdurur vesaire.
Evet.
İşte bu bir eğitimdir. Bu eğitim, ameli eğitim, buna bir oruç adı veriyoruz.
Oruç.
Nefse hakimiyet. Canın çektiği her şeyi yiyecek misin? Hayır, canımın çektiği her şeyi yemeyeceğim. Canımın çektiği her şeyi yapacak mıyım? Hayır, yapmayacağım. Tam free, özgür olduğunuz zaman farkına varmadan köleleşiyorsunuz.
Evet.
Nefsinizin her istediğini yapmak nefse kölelik. Nefsim, efendime söyleyeyim, İzmir'e gitmek istedi. Nefsim plaja gitmek istedi. Nefsim şöyle bir orman gezintisi istedi. Hani gideriz, mesele yok. Ama her dediği de olmaz.
Evet.
Akşamleyin çok güzel pastırmalı bir kuru fasulye. İşte evde hanım yapsın da yiyelim falan diye düşünüyorum. Fakat eve geliyorum. ıspanak yemeği oluyor, pırasa yemeği oluyor, kereviz gibi yemekler oluyor. Yani benim istediğim yemek o. Onları da yerim ama arzu ettiğim bu. İstediğim yemek yok diye üzülmem bendeki bir zaafı ortaya çıkartır.
Evet. Nefsinin hoşlandığı bir şey.
Bu sadece bir tek konu.
Evet, bir tane.
Giderken arkadaşım Selim'le okulda ben buluşmak istedim. Selim yerime bir baktık. Aydın gelmiş. Aydın'la konuşuyorum. Ben halbuki Selim'le görüşmek istiyordum. Onu göremeyince üzülür müyüm? Üzülürüm.
Evet.
Kendi çapımda bir savrulma yaşarım. Az, çok, bir şekilde. İşte erişemediklerimizin karşısındaki gösterdiğimiz sabır bizi özne yapıyor. Bizi birey yapıyor. Bu ibadetlerin arka planında bizim bu şekilde bir terbiyemiz söz konusu. Bu yüzden dikkat edin, o televizyonlarda eskiden şeylerde Avrupa Amerikan yapım filmlerinde işte Bear Grill diye bir program var. Ayı Grill,
evet,
diye bir Amerikan komando askeri böyle o kutubun kuzey kutbunun tam ortasına bırakıyorlar. Hiçbir şey yok. Ne yapıyor, ne ediyor? Hayatta kalıyor.
Evet.
Ta çölün, Namibya çölünün ortasına atıyorlar. Su yok, bir şey yok. Hayatta kalıyor. Soğuğa dayanıklı, sıcağa dayanıklı. Buna survivor diyorlar. Hayatta kalma
programı. Hayatta kalma mücadelesi.
Yani hayatla yüzleşme programı bu aslında. Oruç biraz da bu survivor programındaki o yokluğu yaşayan insanın kuzey kutbunda buzlar var, başka bir şey yok. Ama ne yapıyor, ne ediyor? Koşuyor, gidiyor, vuruyor falan, fok balığını öldürüyor, çiğ çiğ ciğerini yiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor.
Mücadele ediyor.
Hayatta kalıyor.
Evet.
Şimdi biz, oruç var bizde. Bizde orucun oluşu, Hristiyanlara da oruç var. Hazreti İsa zamanında indirilen oruç, bizim orucun aynısıydı.
Evet.
Muhtemelen onların orucu, öyle zannediyorum ki, iftara yapıyorsunuz, ondan sonra 1-2 saat yemek yiyorsunuz, günde bir öğün yiyorsunuz, ondan sonra yemiyorsunuz.
Evet.
Sahur Hazreti Muhammed ümmetine verilmiştir. Dikkat. Ve bizde oruç ilk farz olduğu zaman akşam namazını kılıyorsunuz, kıldıktan sonra yatsıya kadar yediniz. Yatsıdan sonra oruç başlıyor. İlk başlangıcı.
Yani 20 saat, 22 saat falan.
Ayet-i kerime bu. Alimallahu ennekum kuntum tahtanuna enfusukum. Ama oruç gecesi ister istemez insanlar aileleriyle buluşuyorlar ve oruç gece ve oruç bozuluyor.
Evet.
Allah bunu bildi ve bu zorluğu kaldırdı. İmsak vaktine kadar yemenize, içmenize ve münasebette bulunmanıza Allah izin verdiriyor. Hazreti İsa zamanında da böyle. Hazreti İsa'dan sonra şeriatı değiştirmişler. İşte burada biz oruç tutuyoruz ya.
Evet.
Sahurda pek insanlar fazla bir yemek yemezler. Biliyorsunuz Türk insanı. Evet. Yemiyoruz.
Fazla yemiyor.
Yenmiyor. Ya bir çorba içtim mi yetiyor, kafi geliyor.
Yetiyor, evet.
Yani 24 saatte bir öğünü sanki yemiş gibi ölüyoruz. Açlıkla yüzleşiyoruz. Açlığı tanıyoruz.
Evet.
Yani sınırlarımızı biz biliyoruz. Müslüman ülkeler. Böyle bir mesela Amerika'da haberler diyor ki Chicago'ya ve bölgesine 26 saat süreyle kar yağacak diyor.
Yani bir felaket ve gelecek.
3 gün süreyle de ortalık kapanacak diyor. Amerikalılar hemen alışveriş mağazalarına koşuyorlar. Mağazada hiçbir şey kalmıyor. Bir aylık, iki aylık yiyecek alıyorlar.
Evet.
Dünyanın sonu geldi. Kıyamet geldi. Onlar da biliyorsunuz kıyamet şizofrenisi var.
Evet.
Biliyorsunuz. Kıyamet işte
korkusu var.
Böyle bir kıyametin dört, mahşerin dört atlısı, Armagedon, bu gibi şeyler kafalarında çok büyük. Evet. Ölmekten de çok korkuyorlar. Biz ölülerimizle konuşuruz. Biz kendi nefsimizle konuşuruz. Oruç tutarak, mezar ziyareti yaparak vesaire. İşte biz oruca alışık olduğumuz için bizim gibi ülkelerde bu gibi kar yağışı arttı, 3 gün hayat duracak dendiği zaman toplumsal bir zelzele, toplumsal bir public quake, yani halk çapında sosyal olarak bir deprem yaşanmıyor.
Evet.
Orada yaşanıyor. Niye? Onlar orucu şöyle yapmışlar. Sabah, öğlen, akşam azar azar yemek yemek. İşte bazı yiyeceklerden kendimizi sakınmak. Yani oruç tutmamak.
Evet.
Perhiz yapmak.
Perhiz gibi bir
şey. Sabah da yiyor, öğlen de yiyor, akşam da yiyor.
Sadece belli gıdalar yemiyor.
Yani oruç, yemek yememek esprisi bu. Seksüel münasebette bulunmamak esprisi bu. Su içmemek esprisi bu.
Evet.
Bunun karşılığında siz bakıyorsunuz, bunların üçünü de sabahleyin kahvaltıya bir hafif bir kahvaltı, öğlenleyin biraz daha ağır bir şey, akşamleyin hafif bir şey, ne oldu? Oruç oldu. Perhize oruç diyorlar. Dolayısıyla mide boş kalmıyor. Ben 8 seneden beri günde bir öğün yemeye kendimi programladığım için şu faydayı görüyorum kendimde.
Evet.
Yemeği yedim akşamleyin. Yedim, tamam. Vücudum onu eritene kadar başka yemek yemiyorum. Sürekli 24 saatte bir defa. Geceleyin bir 2-1,5 litre suyumu içerim. Gün boyunca, yani oruç tutuyorum. Vücut, karaciğer günde bir defa yoruluyor. O evet. Yediğimi hazmederek. Yani o da 2 saatlik bir süredir 22 saat dinleniyor. Siz sabah yiyorsunuz, mide yoruluyor, bağırsaklar, karaciğer ve metabolizma yoruluyor. Hepsi öğlen yoruluyor. Yiyorsunuz, mide, bağırsaklar yoruluyor, karaciğer, metabolizma bozuluyor.
Evet.
Yoruluyor yani. Evet, akşam yiyorsunuz, yani bir şekilde günde var. Bir öğün yeseniz, iç organlarınız genç kalır. Dışınız evet. 60 yaşındaysa iç organlarınız 40 yaşında olur. Şimdiki insanlar sabah, öğlen, akşam yemek suretiyle gastro sistemi çalıştırarak iç organları 60-70 yaşında, kendileri 40 yaşında.
Evet.
Ve insanın gerçek yaşı da vücudundaki iç organların yaşıyla ölçülür. Karaciğer ölçülür.
Karaciğerin.
Karaciğer.
Evet.
Liver, İngilizce'de liver diye anlatılıyor.
Evet.
Liver, hayat veren.
Hayat veren.
Yani İngilizce'de bu. Yani hayat veren bir organisiz şekerle, karbonhidratlarla, unlu şekerli yiyecekler yoruyorsunuz.
Yağla.
Yoruluyor, yağlanıyor, bilmem ne oluyor. Ondan sonra sağlık gerisin geriye gidiyor. Bir defa yedi mi, bütün sistem bir kere çalışacak. Ondan sonra istirahat çekilecek, yatacak. Ve diri kalacak, genç kalacak. Ve güçlü olacak. Öbür türlü istirahate vakit bulamıyor. Yorgun, bitkin bir gastro sistemi var. Ondan sonra zayıflayınca bir yere savruluyoruz. Kilo alınca başka bir yere savruluyoruz.
Maalesef.
Orta yolu bulamıyoruz.
Evet, sağlık i̇şte, gidiyor yani.
Orucun bize vermiş olduğu disiplin bu. Açlıkla yüzleşmek, iç organlarımızın dinlenmesi, maddi olanı bu. Manevi olanı da takvadır. لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Yani imanın artmasıdır ve selam.
Evet, Allah razı olsun hocam. Muhterem hocamız bize Ramazan ve oruçtan bahsediyorlar. Muhterem hocam, Ramazan-ı Şerif'in idrak ettik içerisindeyiz inşallah. Yani oruç ve hikmetlerinden bahsediyordunuz. Orucun sağlıkla alakalı yönünden bahsettiniz birinci bölümde. Dilerseniz devam edebiliriz hocam. Yani orucun insan maddi manevi dünyasına etkisi nedir? Ramazan-ı Şerif'in insan üzerindeki etkisi nedir? Buyurun efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nestaîn. Efendim, Ramazan özelliklerini ve bize faydasını anlatıyoruz. Şimdi aç kalmak.
Evet.
Tamam. Ve susuz kalmak. Bizim dinimiz ve Hristiyanlık dininin zaman referanslı kurgulanışı güneşe göredir. Güneş takımı kullanırlar. Yani sonar sistem.
Evet.
Biz de lunar sistemi kullanıyoruz. Ay sistemi. Ay sistemine göre ibadetlerimizi ve özellikle orucumuzu biz aya göre, namazımızı güneşe göre ayarlıyoruz.
Evet.
Şimdi 11 gün önce geliyor.
Her sene miladi evet. olarak 11 gün önce.
Ben küçüklük yıllarımı hatırlıyorum. Böyle 1956-57'li yıllarda çocukluk 6-7 yaşında oruç tutuyorum.
Evet.
Yani şiddetli kışlarda annem Ramazan ayında cumartesi, pazar günleri ilkokul olmadığı için yani okul olmadığı için annem babam oruç tutturur bize tutardık. Okulun olmadığı günlerde çocuğuz.
İlkokul, ortaokul çağlarında.
Evet, ortaokulda tuttuk evet. tamamen de. İlkokulda.
İlkokulda.
Böyle biraz alıcalı gitmişti. Gerçi farz da değil de ama eğitim için gerekiyor.
Eğitim için gerekiyor, evet.
Şimdi o kışın tuttuğum oruçlar, tabii çocuğuz, biraz zorlandım. Zaman içerisinde o kış orucu, yani Aralık, Ocak'ta tuttuğum oruç, Kasım'a geldi, Ekim'e.
Ekim'e geldi.
Biraz orucun şekli değişti. Eylül'e geldik. Eylül'e geldiğinde işte o zaman yaşım 13-14'ü falan bulmuştu. Eylül'ün 30'u. Evet. Ama sıcaktı.
Sıcak.
Şimdi yazın, kışın oruç tuttum. Kışın tuttuğum oruçla kendi kendime otomatikman bir mukayese yapma durumu oldu. Kışın susuz kalmanın manası nedir? Yazın susuz kalmanın manası nedir?
Arada çok fark var.
Efendim, kışın tuttuğumuz oruç 12 saat veya 11 saat. Daha fazla değil.
Evet.
11 saat oruç tutuyoruz kışın. Ama yaza geldiğimiz zaman 18 saat veya da 17 saat oruç tutuyoruz.
Hava sıcak yani.
Ve 8 ve havada sıcak. Hem sıcağa uyarlı hem de soğuğa uyarlı olarak oruç tutuyoruz.
Evet.
Çünkü zaman da bir yemek sofrası gibi. Tatlısı var, acısı var. Acısı var, tuzlusu var. İşte kış mevsimi. Çok rahat geçiyor. Ama yaz mevsimine gelince geçmek bilmiyor. Yani insanın bedeni yaratılırken kışa da uyumlu, yaza da uyumlu yaratılmış. Genetik bu. Afrika'dan, Gambiya'dan, Senegal'den, Burkina Faso'dan, Tanzanya'dan pek çok talebe geliyor. Türkiye'de okuyor değil mi?
Evet.
Ekvator kuşağında. Orada sıcaklık hiçbir zaman 32 derecenin, 30 derecenin altına düşmüyor.
Düşmüyor.
Geliyor talebe de burada 5 sene kalıyor. Memleketime gitmeyeyim de burada kalayım diye çalışıyorlar değil mi? Gitmiyorlar.
Gitmiyorlar
yani.
Genelde.
Gitmek istemiyorlar yani.
Gitmek istemiyorlar. Evet.
Halbuki 20 yaşına kadar gelmiş ve sıcak bir ülkede yaşamış ve genetik sıcakla barışık. Psikogenetik de, biyogenetik de sıcakla barışık olmasına rağmen hemen adapte oluyor. Çünkü genetik yapıda soğuğa adapte var. Adapte olmak var.
Evet.
İşte Norveç'te görüyoruz. Bakıyoruz zenciler yaşıyor.
Evet.
Efendim söyleyeyim, Itruksk diye Alaska'da bir şehir var. Kuzey kutbuna olan mesafesi 800 kilometre. Veyahut da 1000 kilometre. Ama ondan sonra şehir yok. Bakıyorsunuz Afrikalı insanlar yaşıyor orada.
Evet.
Zenci kardeşlerimiz oradalar. Nasıl oluyor? Oluyor.
Oluyor.
Afrika'ya gidiyoruz. Ekvator kuşağında mesela Fransız, sarışın Fransızlar, Almanlar, Danimarkalılar, Norveçliler orada çalışıyorlar.
Evet.
Soğuk genetiğe alışmış bir yapı ile Ekvator'da yaşıyorlar. Bu tür vücudun kendi imkanlarını, yani soğuğa imkanımız var, sıcağa imkanımız var. Allah sıcağı olan imkanımızı bize kullanma fırsatını veriyor.
Evet.
Ve bu büyük lütuf. Vücut buradan ayrı bir direnç kazanıyor. Çok ayrı bir direnç.
Evet.
Sıcağa karşı da ayrı bir yapılanmamız var. Onunla da Allah yüzleştiriyor. Yaz mevsiminde oruç tutarak onunla ilgili de bir kendimize göre vücudun bir immün sistemi gibi bağışıklık sistemi bir sistem gelişiyor. Ve bu sistem insanda bünyenin kuvvetlenmesine, bünyenin güçlü olmasına yol açıyor. Ve özellikle biz mevsim olarak, yani psikoklimatik olarak her mevsimin kendine göre bir psikolojisi vardır. Mesela sonbahar için melankoli mevsimi derler.
Evet.
Baharda kuzular kuzuladığı zaman, çiçekler açtığı, her taraf yemyeşil olduğu zaman, bütün tarlalarda buğdaylar bittiği zaman, o zaman düğün gibi, böyle genç kız gibi, böyle bir bayram gibi, festival gibi,
yeniden doğuş,
hatta eski pagan kavimler tabiatın uyanışı diye pek çok festivaller düzenlerlermiş.
Evet.
Okuyoruz bunları, kültür tarihinden öğreniyoruz. Yani yazın ayrı bir olay, kışın ayrı bir olay. Sanki çok uyumamız gerekiyormuş gibi Allah geceyi uzun yaratmış.
Yaratıyor, evet.
Kış uykusu. Kış uykusuyla meşhurdur. Hayvanlar gidiyor, ayı 3 ay yatıyor. Biz de 3 ay yatacak halimiz yok ama bakıyorsun akşam güneş 4.30'da 5'te batıyor.
Geceler uzun oluyor.
Sabahleyin ta 8'de falan güneş doğuyor. 10 saati 14 saat gibi bir şey. Hatta 9 saati 16 saat oluyor.
Evet.
Sanki kışın fazla uyumamız gerekiyor. Ve ilginçtir, yazın yetişen bitkilerle kışın yetişen bitkiler arasında fark var.
Evet.
Kışın portakal gibi turunç bitkileri, pırasa, lahana, efendim karnabahar, kereviz, -8 dereceye kadar kereviz donmuyor.
Donmuyor, yetişebiliyor.
Yönmüyor yani. Kışın çıkartıyor, yiyorsunuz.
Evet.
Havuç vesaire. Yani onların o mevsimde yenmesi lazım.
Kışın.
Yazın bunların arayışına girmemek lazım. Mesela domates yazın mı oluyor? Kışın domates yememek lazım.
Evet, tadı da olmuyor zaten.
Olsun olmasın ama yememek lazım. Hangi mevsimdeyse hadis-i şeriflere göre o mevsimde yemek lazım. Çünkü her yemeği, her gıdanın, mesela bir havucun psikolojisi nedir? Bilim adamları niçin o mevsimde yetişiyor? Kereviz niçin kışın yetişiyor? Efendim söyleyeyim, pancardı, efendim şeker pancarıydı, efendim lahanaydı, işte karnabahardı. Niye kışın oluyor bunlar? Bir sebebi nedir? O bitkilerin de kendine göre psikolojileri var.
Evet.
O Almanya'da giderken otobanlarda sağda solda yazılar görürüz. Ne yiyorsan sen olsun diyor.
Ne yiyorsan olsun, evet.
Şimdi o mevsimde, mesela şu mevsimde siz kereviz yemeniz lazım. Çünkü soğuk genleri var onda. Soğuğa dayanıklık. Tiroid bezini çalıştırıyor karnabahar.
Evet.
Vücudu harekete geçiriyor. Vücut harekete geçince, metabolizma kuvvetlenince grip hastalığı az oluyor. Son çıkan koronavirüsü biliyorsunuz çocuklarda ve ihtiyarlarda metabolizma yavaş çalıştığı için etkili oluyor.
Daha fazla
Ne
tekstil oluyor.
yememiz lazım? Metabolizmayı çok çalıştıracak tiroid bezini, guatr
Hareket,
dediğimiz bu tiroid bezi boğazda. Onu harekete geçirecek, orkestra şefidir bu. Onu harekete geçirecek işte karnabahar, efendim söyleyeyim lahana, kereviz, bunlar harekete geçiriyor. Ve metabolizma çalışıyor. Çalışınca grip olmuyorsunuz. Grip olmayacak gıdaları Allah yetiştiriyor.
Kışın, evet.
Yazın bu problem yok. Yazın da bunu yiyemezsiniz. Ama biz insanlar yazın domatesin fiyatı 10 lira oldu diyor. Ya kışın domatesin kilosu 10 lira demeye hakkın yok. Çünkü mevsimi değil.
Mevsimi
O
değil.
mevsimde yenmez o.
Başka bir şey ye yani.
Vücuda faydalı değil. Gastronomik olarak vücuda bunun zararının olduğunu da yavaş yavaş bilim adamları biliyorlar.
Evet.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeni çıkmış bir ürünü hemen alıp pazardan yemeyin diyor.
Yemeyin diyor.
Çoğalıp herkes yemeye başladığı zaman yiyin ve azalmaya başladığı zaman piyasada iyice azalınca yine yemeyin diyor.
Evet.
İlk çıkanlar genetik bozuktur. Sona kalanlar da genetik bozuktur. Senin genini etkiler. Peygamberimizin hadis-i şerifinin arka planda yatan bilimsel açıklamalar buralardan başlıyor. Daha
Evet.
neler neler neler var. O Müftüoğlu'nun programlarını izliyorum bazen. O da bu konulara temas ediyor. İşte orada orucun kıymetini anlıyorsunuz. Bu vücudun yememeye de ihtiyacı var.
Aç kalmaya da
Yemek
ihtiyacı var.
bir nevi intihar etmek demektir. Çatalının ucuyla yemek yemek intihar etmek demektir.
Fazla yemek ya.
Yemeyeceğiz. Dursun. Mide bir aç kalsın. Bir kendini bulsun. Bir rahatlasın. Yani sınırlarını bilsin. Vücut kendini korumaya alsın. Birdenbire yemek yerken yemek kesiliverdi. O durumda ona göre beyinde sinyal gidiyor. Ve bütün iç organlarımız jimnastik yapıyor.
Evet.
Yemek geldiği sırada çalışması var. Yemek gelmeyince duraklaması var. Çalışma, duraklama. Çalışma, duraklama. Kendi alanında gastrojimnastik yapıyor iç organlar. Mide şimdi, ben 24 saatte bir defa, 8 yıldan beri böyle. Yedim akşamleyin. Şimdi 2 saat içinde midede olanlar çıktı gitti. Geceleyin de bir şey yemiyorum ben.
Evet.
Şimdi midem istirahat halinde boş. Rahat. Bekliyor. O bekliyor, ben de bekliyorum. Diyor, biliyor ki bu bir şey gelmeyecek. Ethem Hoca oruç diyor. Bağırsaklar bir şey beklemiyor. Akşam yediğimi işte kanalizasyonlara gönderdi gitti. Bağırsak da boş. Onlar da istirahat halinde. Ve bir grip hastalığının geçmesi için istirahat lazım. Vücudun immün sistemi gelişiyor.
Dinlenmek lazım.
İç organların güçlü olması için aynı şekilde onların da dinlenmesi lazım. Sabahleyin bir yiyor. Öğlenleyin yiyor. İkindi vakti 5 o'clock tea hanımlar toplanıyorlar kendi aralarında. Bisküvit, krep, efendim söyleyeyim çay vesaire aralarında sohbet ediyorlar. Güzel ama mide...
Bir taraftan bir şeyler atıştırıyorlar.
Mide bir dinleneyim müsaade et diyor. Biz diyoruz ki modern insan olarak hayır dinlenme diyoruz. Kendi kendimize bıçaklıyoruz. Ondan sonra akşam yiyoruz. Akşam yedikten sonra yemekten kalktık. Televizyonlara oturuyoruz. Haberleri, filmleri izlerken bir yandan orada leblebi, fındık, fıstık, üzüm bir onları atıştırıyoruz.
Meyve geliyor ardından.
4 öğün yedik. O da 5. öğün oluyor. Bizim Konya'da yatta zıbar yemeği derler.
Evet, evet.
Yatmadan önce 2 lokma yesin. Ondan sonra yatarsın. Ondan sonra kalp yağ bağlar.
Evet maalesef.
Peygamberimizin yaşadığı gibi yaşamak. Onun yediği gibi yemek. Onun menüsünü takip etmek. Onun diyeti zaten yemek yok yesin peygamberim.
Aç oturup aç kalkmak.
Aç yani. Oturup aç kalk.
Sofra
yemek mi? Yemeği ver. Vücut o kadar hafif oluyor ki. O kadar rahat oluyor ki. O kadar duygusal oluyorsunuz ki. O kadar huzur oluyor ki. Tokken o huzuru hissedemiyorsunuz. Bir ağırlık, tembellik, uyku. Şöyle elini kaldıramaz hale geliyorsun.
Evet.
Açlık nedir? Bu bir ölüm türüdür. İşte Ramazan'da biz açlık denen ölüm türüyle karşılaşıyoruz. Açlık bir ölüm türüdür.
Evet.
4 tane ölüm vardır. Kırmızı ölüm, beyaz ölüm, yeşil ölüm, efendim söyleyeyim, siyah ölüm. Beyaz açlık yani Ramazan tutumumuz oruç fena makamlardan birisidir bu beyaz ölümdür.
Evet.
El mevtul ebyav diyorlar.
Beyaz ölüm.
Beyaz ölüm.
Açlık olmuş oluyor.
Beyaz denmesinin sebebi direkt nefisle alakalı. Nefsi terbiye ediyor açlık. İçimizdeki nefis hayvanları dışarıda kedi köpek olarak gözüküyor. Ayı vesaire yılan falan.
Evet.
O hayvanları maymunları terbiye ediyorlar, köpekleri terbiye ediyorlar, kedileri. Nasıl terbiye ediyorlar? Biricik bir tane kuralı var açlık.
Doğru.
Aç bırakıyorsun. Hayvan iyice aç kalıyor. Miyav miyav diye bağırıyor. Hav hav diyor hav diyor. Ve önüne az bir yiyecek koyuyorsun. Az bir şey yiyor. Karın doymuyor ama sana sımsıkı bağlanıyor.
İtaat ediyor.
Gel diyorsun geliyor. Git diyorsun gidiyor. Açlıkla. O Envar-ı Raşidin de Ahmet Bican Efendi'nin kitabının başında bunu okumuştum ben ilk defa. Ta 1964 senesinde. Şöyle böyle bir 56 sene önce okumuştum. Allah nefsi yarattı. Nefse dedi ki sen kimsin ben kimim dedi. Nefis sen sensin ben benim dedi. Yani Allah'a itaat etmeli.
Evet.
Nefsin yapısında, orijin gelişinde Allah'a itaatsizlik var. Ruhumuzun gelişinde de Allah'a itaat var. Eğer nefis ruhun etkisine altında kalırsa nefis itaatli nefis olur.
Evet.
Yok kalmazsa bu sefer de ruh itaatsiz ruh haline gelir. Bu ibadetlerin arka planlarında bu gibi ince şey ayarları var. Ne diyorsunuz buna?
Nüans.
Motorlar rektifiyesi var.
Evet.
Balans ayarları. İnce balans ayarları vardır. Bunlar boşuna değil.
Evet.
Ve bir insan nasıl açlıkla terbiye oluyor? Ve mesela Fukuyama şunu anlatıyor. Tarihin Sonu veya Son İnsan adlı 370 sayfalık bir kitap yazmış. Amerikalı bilim adamı, fütürist.
Evet.
Dünyanın Sonu ve Son İnsan. Kitabın adı bu. Bunun 311. sayfasında İkinci Dünya Savaşı niçin koptu? Epey bir anlatıyor. Uzun uzun uzun uzun uzun dönüyor, dolaşıyor, dönüyor. Çıkmasına sebebi şu. İnsanlar rahat hayata alıştı. Yeni bir şeyi görmüyor. Her istediğini elde ediyor. Yokluk tanımıyor. Bu insanlarda heyecan arayışı doğurdu. Ve heyecan arayışı onları maceraya sürükledi. Rahatlık insanları tepti ve refah insanları canını sıkar hale geldi. Hep tatlı tatlı, biraz da acı yaşa. Yok.
Yok.
İşte bu rahatlık İkinci Dünya Savaşı'nın başlama nedeni psikolojik olarak budur diye Amerikalı bilmeden bu sonucu varmış.
En temel sebep yani.
İşte evet. Durmadan nefsi her istediğini verirseniz, açlığı tattırmazsanız insan kendi içinde savaşlar yaşar. Kaotik bir hayata bürünür. Kaoslar olur, zelzeleler olur. Her istediğini elde ediyorsun. Öğlenleyin bıldırcın eti yiyelim. Alo lokanta bize iki porsiyon bıldırcın eti. Ne isterseniz var. İnternete giriyorsun, anında geliyor. Ya canım bir kaz dolması istiyor hanım bu akşam. Tamam diyor. Hemen alo falan lokanta. Akşamleyin siz bizim için bir kaz dolması yapar mısın? Tabii efendim. Hazır geliyor. Öbür gün ördek dolması istiyor. Falanca gün efendime söyleyeyim arabaşı istiyor. Öbür gün mantı istiyor. Öbür gün bilmem ne istiyor falan vesaire.
Evet.
Ve sofrada pırasadan başka bir şey olmaz. Ben gücüm yettiğince bana çok dikkat ediyorum. Yani ya bir zeytin olur bir de pırasa o kadar. Birkaç zeytin alırım. İki tabak pırasa bitti. İkinci yemek peygamberimiz gibi ikinci yemek yok.
Tek
olacak.
Evet.
La teşlemiye udmanin fi ina'in vahidin. Bir sofrada ekmeğin haricinde iki tane çeşit yemek olmayacak. Bir çeşit. Çünkü yemeklerin gıda değerleri birbirini öldürüyor. Bugün bilim adamları bunu söylüyor. Alimleri, gastronomiye olan bilim besin mühendisleri, gıda mühendisleri,
evet.
Gastroloji profesörleri bunları anlatıyor. Tek gıda yiyeceksin ve onda ne varsa vücut onu alacak. İkinci gün başka bir yemek, üçüncü gün başka bir yemek. Her günde ama bir çeşit yemek olacak.
Evet.
Bir tabak yedik parasından, ikinci tabağı da yiyeceğiz. İki de zeytin aldın, fazla bir çeşit olsun diye. Ondan sonra kalkacaksın, bitti. İkinci çeşit çorba olacak. Yok salata olacak. Yok ikinci bir dolma olacak.
Tatlı falan. Olacak.
Tatlı olacak. İçerisi cellembe çorbası gibi oluyor.
Evet.
Vücut ne yapacağını şaşırıyor. O gıda, öbür gıdayı zehirliyormuş. Ve toksin üretiyor. Ve kanseri açıyor.
Evet, zarar veriyor yani.
Tabii. Tamam. Basit yemek lazım.
Evet hocam, Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir program daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.
İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.